Ayrım 3.
Şehzade Mustafa açısından sonun başlangıcı. Şehzade Mustafa'nın kaderdaşları sayılan ve acele toplatılıp bir araya getirilmiş acemi erat, azepler ve yayalardan müteşekkildi ki, 2. Murat Han'a ihanet eden Yeniçerilerin Mustafa'ya tabi oluşlarıyla muntazam bir orduya sahip olan asi şehzade, o ilk göz ağrılarını unutmamış ve onlara hizmetleri karşılığı 50 akçe ile mükafatlandırmıştı ki, böylece ilk olarak bir Türk hükümdarı bu nevi nefere hizmeti karşılığı para vermekteydi. Ve ayrıca bunlara nöbetlerden affolunmuş asker manasına gelen Müselliman bir isim koymuştu. Bütün bunlar olurken diğer tarafta 2. Murat Han süratli bir hazırlık içinde olup mevzu bahis şehzadenin işini bir an evvel bitirebilme gayreti gütmekteydi. Ancak Şehzade Mustafa pek ucuza kazandığı başarılarının gururu içinde sefahate dalmış ve böylece kendisini koyvermişti. Hem de askerine hizmetleri karşılığı mükafat vermeyi dahi unutabilecek derecede. Yani 2. Murat Han'ın böyle bir hazırlık içinde olduğundan hiç mi hiç haberi yoktu denebilir. Zira burnunun ucunu dahi görebilmekten yoksun sefa deryasında yüzüp durmaktaydı. Ne var ki müşaviri Cüneyt düşmanlarının hemen her hareketini izlemekte ve padişah 2. Murat Han'ın hemen her an izlenmesi icap eden bir hasım olduğunu asla unutmamakta ve efendisinin vaziyetini de hiç beğenmemekteydi. Nitekim daha fazla zaman kaybetmeden derakap harekete geçerek Şehzade Mustafa'yı uyardı ve casusları vasıtasıyla temin ettiği bilgileri harfiyen aktarıp gereken tedbirin derhal alınmasını talep etmişti. Müşaviri Cüneyd'in hiçbir sözünü hafife almayan Şehzade ise anında hazırlıklara girişti ve deniz tahriki ile harekete geçerek hasmına doğru yol almaya başladı ki bir müddet sonra karşılaştığı Ceneviz gemileriyle muharebeye tutuştu ve Cenevizlilerin bütün gayretlerine rağmen onlara karşı üstünlük sağlayıp oradan uzaklaştı ve Lapseki'de karaya çıktı. Diğer taraftan padişah 2. Murat Han da tüm hazırlıklarını tamamlayıp Bursa'dan çoktan yola çıkmış ve Ulubat Rindakus Deresi'nin arkasında ordugah kurmuş düşmanını beklemekteydi. Nehrin iki yakasını bağlayan köprü kesilmiş olduğundan ki 2. Murat Han kestirmiştir, dolayısıyla ordusunun sol kanadı denize dayanmış, sağ kanadı ise Ulubat Gölü, Lepadyon ve bataklıkları kaplamaktaydı. Mevzu bahis göl ve bataklıkları çevirebilmek için Keşiş eteğinden geçmek ve böylece 3 gün yürümek şarttı. Yani 2. Murat Han gayet emin bir mahalle yerleşmişti. Mahiyetinde ise başta gelenler en sadık bendelerinden müteşekkil bahadırlar olup şu namlı yiğitlerdi: Ali, Umur, Oruç Bey, Timur Taşzadeler ve Hacı Ayvaz. Padişah 2. Murat Han'ın kumandanları ordugahta uygulanan Divan-ı Hümayun'da padişahlarına Tokat hapishanesinde mahpus bulunan Mihaloğlu Zader'in azat edilmesini ve bu suretle Asi Mustafa'nın askerlerinden büyük bir kısmını teşkil eden Akıncı ve Azaplar eski başbuğlarını görünce anında saf değiştirme ihtimallerinin kuvvetli olduğunu belirtip bu babda tavsiyede bulunmuşlardı. Kumandanlarının tavsiyelerini makul bulan 2. Murat Han Mihaloğlu Zade'yi derhal azat ettirdi. Bu vaziyet karşısında kendisini 2. Murat Han'a borçlu hisseden Mihaloğlu, vezirlerin tekliflerini kabul ederek Asi Mustafa'nın askerlerini padişahın saflarına geçirebilme teşebbüsünü kabul etti. Emir Sultan'ın duası. Asi Şehzade Mustafa Ulubat kıyısına yaklaştığında 2. Murat Osmanlı tahtına çıktığında kendisine kılıç kuşatan Büyük Şeyh Buhari Emir Sultan'dan gazasının mübarek olabilmesi için hayır dualarını esirgememelerini diledi. Padişahın dileğini memnuniyetle kabul buyuran Büyük Şeyh adeti veçile 3 gün dua etti ve bu 3 gün içinde Asi Şehzade birden rahatsızlandı ve burnu şiddetli şekilde kanamaya başladı. Durumu gören kumandanları ise bu iyiye işaret değildir, öyle sanırız ki nasibimiz yenik düşmektir demeye başlamışlardı. 4. günü ise daha da zayıf düşen Asi Şehzade kuvvetten öylesine düşmüştü ki muharebeyi ertelemeye mecbur kalmıştı. Böylesine kritik bir ortamda şehzadenin vaziyeti yetmezmiş gibi bir de Mihaloğlu gelmiş ve karşı cenahta bulunan Rumeli askerine gür sesiyle seslenip gecenin karanlığını yırtarcasına çınlayan bir nara ile hayatta olduğunu müjdeleyince akıncıların tümü de 2. Murat Han'ın saflarına geçmişti. Ancak asi şehzadeye sadakat gösteren azepler Şehzade Mustafa'yı terk etmemişlerdi ve bununla da yetinmeyip 500 kadarı gecenin karanlığından istifade ederek nehrin tamamen sığ olan mevkiinden sessizce geçerek 2. Murat Han'ın ordugahına ani bir baskın yapmayı planlamışlardı. Lakin baskın harekatında hiçbir başarı sağlayamayıp kahredici bir mağlubiyete uğramışlar ve birçoğu kılıçtan geçirilerek yoklara karışmışlardı. Böylesi bir akibete duçar olmalarının sebebi ise 2. Murat Han'ın casusları tarafından durumun öğrenilmesi ve padişahın haberdar olabilmesiydi ki yakın mendelerinden Umur Bey 2000 Yeniçeri ile pusuya yatmış ve böylece azepler gafil avlanmışlardı. Ve Asi Şehzade'nin sonu. Tahtlar ve başlar tabiri tarih boyunca insanoğlu için en manidar darbı mesele olmuş ve lakin buna rağmen bizler gene de ders almasını bilememiş ve bu sebeple tarih her daim tekerrür edip durmuştur. Nitekim milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un buyurdukları, tarih tekerrür eder derler. Şayet ders alınması bilinseydi hiç tekerrür eder miydi darbı mesele bu hususu ne güzel belirtmektedir. Saltanat hırsına kapılarak taht kavgasına girişen Asi Şehzade Mustafa'nın yaşadığı çağda ise bu gibi trajik vakalar zaten olağan sayılmaktaydı. Zira krallıklar ve imparatorlukların kainatın hemen her mevkiinde devletlerin çoğunlukla monarşik sistem ile idare edilmesi, taçlar ve başlar ifadesinin en ziyade geçerli olduğu çağlardı denebilir. O çağlar ki nice baş taht uğrunda vücudundan edilmiş, nice boyun yağlı ipe teslim edilmiş, nice baba evladını, nice evlatla babasını taht uğruna hiç mi hiç acımadan katlettirebilmişlerdir. Ve şu husus katiyetle bilinmelidir ki yukarıda belirtmeye çalıştığımız trajik vakalar sadece Osmanlı'ya münhasır olmayıp küre-i arzın hemen her yerinde aynı trajediler sahnelenmekteydi. Ancak ne gariptir ki bu mevzuda bizim ülkemize dikkatler her daim sadece Osmanlı üzerine çekilir ve onların taçlar başlar trajedileri devamlı gündemde durur veya durdurulur. Hele Fatih Sultan II. Mehmet Han'ın o meşhur fermanı ki hemen her daim menfi açıdan dillerde dolaşır durur. Tamamı sadece tenkit babında değerlendirilmiş ve asıl maksattaki esas üzerinde hiç mi hiç durulmamış ve böylece ciddi kaynaklar dışında kalan bazı maksatlı yayınların başlıca malzemesi olmuştur ki, mezkûr fermandaki fikir yapısının esası Sultan Fatih bölümünde tüm yönleriyle işlenmiştir. Her neyse biz gene Asi Şehzade Mustafa'nın mevzuna dönelim ve taht hırsı uğruna ne hazin bir sona ulaştığını ibretle görelim. Ve varislerinin çokluğu ülke düşmanlarının işine nasıl yarıyor ise gene ibretle okuyup ona göre değerlendirme yapalım. Kötülüğün karındaşı, hiyanet. Padişah 2. Murat Han'ın haklamadan huzur duyamayacağı Asi Şehzade Mustafa'nın elinde bulunan askeri kuvvetin bir kısmını yitirmiş, yani 2. Murat Han'ın safına geçmiş olmalarına rağmen hala önemli miktarda askerinin mevcut olduğu, rakip taraftan bilinmekte ve bu vaziyete bir son verebilmenin çareleri aranmaktaydı. Mezkûr mesele uzun uzadıya düşünüldükten sonra 2. Murat Han'ın bendelerinden İvaz Paşa mevzu bahis probleme nihayet bir çare bulabilmiş ve şayet muvaffak olunursa Asi Mustafa'nın kuvvet açısından hayli yıpranacağından asla şüphe edilemezdi. Uygulanacak plan ise özetle şuydu. Asi Şehzade Mustafa'nın sağ kolu durumundaki danışmanı Cüneyt çok mahir bir kumandandı lakin aynı derecede bir bulunmaz kalleşti. Yeni, cazip bir çıkarı olursa efendisini her an satabilecek derecede gayet tehlikeli bir haindi. Dolayısıyla ona çok cazip gelebilecek bir teklif getirilebilir ve efendisi Şehzade Mustafa'ya da bir ayrı usul uygulanıp Cüneyd'e karşı şüpheye düşürülebilirdi ki böylece her ikisi arasına sokulacak bir nifak ile Şehzade yalnızlığa itilerek güçsüz duruma getirilebilirdi. İvaz Paşa'nın planı Divan-ı Hümayun'da görüşülüp kabul gördükten sonra derhal yürürlüğe kondu. Ve İvaz Paşa biraderi Hamza Bey kanalı ile Cüneyt ve Şehzade Mustafa'ya birer mektup gönderdi. Kumandan ve danışman Cüneyt'e yazılan mektupta Şehzade Mustafa'yı bırakıp Padişah 2. Murad'ı safına katılıp Osmanlı Devleti'nin bir uyruğu olması şartıyla Aydın Emirliği tekrar kendisine verilecekti. Diğer taraftan Şehzade Mustafa'ya gönderilen mektupta ise kumandan Cüneyt askerin büyük bir bölümüyle 2. Murat saflarına katılıp efendisi olan kendisini de düşmana teslim edeceği yazılmıştı. Nitekim nifak tohumu çabuk tesir göstermiş ve iki kaderdaş yekdiğerine hasım durumuna gelerek birbirinden şüphe etmeye başlamışlardı. Durum aynen şuydu, kumandan Cüneyt gelen teklifi cazip bulmuş ve böylece çoktandır aklını kurcalayan planını derhal uygulamaya koymasının zamanı geldiğine kanaat getirmişti. Çoktandır zihnini kurcalayan şey ise şuydu, Şehzade Mustafa'nın taht iddiası yavaş yavaş bir maceraya dönüşebilme eylemi göstermekteydi. Böyle bir vaziyet ise kendisi açısından hiç de hayırlı olmazdı. Üstelik ön sezisi gayet kuvvetli olduğundan bazı açılardan tehlikeler mevcut olduğunu görebilmekteydi. Mesela Akıncıların malkoçları ile birlikte 2. Murad'ın saflarına geçmeleri hem de topyekün geçmiş olmaları hiç de küçümsenecek bir vaka değildi. Ve dahası başkalarının da aynı yolu tercih etmeyeceklerini hiç kimse iddia edemezdi. Şehzade Mustafa'ya gelince o da aldığı mektuptan sonra danışmanına olan güvenini yitirmiş, Cüneyt'ten mümkün mertebe uzak durmaya gayret gösterip onu göz hapsinde tutmaktaydı. Asi Şehzade böyle düşüne dursun. Kesin karara varan Cüneyt bir gece en yakın cengaverlerinden 70 kişiyle gümüş ve altın dahil bazı kıymetli eşyalarını alarak ordugâhtan sessizce ayrılıp süratle Aydın yoluna düşmüştü. Aynı gecenin sabahı kumandan Cüneyd'in kaçtığı anlaşılınca hemen herkesi bir telaş aldı. Zira Erat'ın ona güveni sonsuzdu. Dolayısıyla şafak söktüğünde vaziyetin öğrenilmesi Erat'ın paniğe kapılmasına sebep olmuştu. Çünkü kumandanlarından böyle bir şey hiç mi hiç beklememekteydiler. Dolayısıyla kendiliğinden çözülen Erat'ın her birisi bir ayrı yöne at sürerek kaçışmaya başlamış ve ordugahın kimsesizliğe bürünmesiyle hemen her yanına adeta sessiz bir hüzün kaplamıştı. Kendisini saltanat ortağı ilan eden ve bir de dereceye kadar muvaffak olabilen Şehzade Mustafa ise bu hazin görüntüyü bir an seyrettikten sonra yanında kalmış olan sadece Sadık kademesiyle birlikte Lapsiki'ye doğru uzaklaştı ki oradan da Gelibolu'ya geçecekti. İvaz Paşa'nın sağladığı fitne fesat oyunu gerçekten işe yaramış ve Maya öylesine tutmuştu ki Padişah 2. Murat Han bir tek ok atmaya dahi lüzum kalmadan savaş meydanına galibi olup çıkmıştı ki bu esnada Şehzade Mustafa'yı terk ederek Padişah 2. Murat Han'ın saflarına katılan askerlerin çoğunluğu o an bağlılık yemini etmekle meşgul idi. Daha sonra ise Ulubat Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprüyü yeniden kurdurup ordusuyla birlikte Lapsiki'ye yönelen padişah ordusunu Rumeli'ye geçirebilmek için ihtiyacı olan gemileri kendisine dost olan Yeni Foça Podestası Adorna'dan temin etti ve 7 harp gemisinden mürekkep bir filo derhal emrine tahsis edildi. Gelibolu limanına az bir mesafe kala karaya çıkan 2. Murat süratle karaya asker çıkarıp 3000 seçme askerin en ön safında askerini savaş düzenine geçirdi. Keza 500 Frank okçusu da 2. Murad'ın okçuları saflarında muharebeye iştirak için yer almışlardı. Kahredici bir saldırıyla her iki tarafça başlatılan savaş kısa zamanda öylesine bir hal almıştı ki, bilhassa 2. Murat Han'ın okçularının seri atışlarıyla gökyüzü adeta kararmakta, cenk naraları hemen her yana adeta inletmekte ve ne acıdır ki nahak yere kardeş kanı akmaktaydı. Acı sonun yaklaştığını bizzat kendisi de gören ve askerinin ihanetiyle tüm ümidi yoklara karışan talihsiz Şehzade Mustafa, hazinesinden alabildiği kadarını alarak Edirne'ye doğru süratle kaçmaya başlamıştı. Savaşın galibi 2. Murat Han ise kendi saflarında yer alan 2000 İtalyan askerini de birlikte alıp Edirne üzerine yürüyüp kısa zamanda şehre girdi ki Edirne halkı bu zafer padişahı zaten yarı yolda karşılamış lehinde tezahürde bulunmaktaydı. Hal böyleyken Asi Şehzade'nin oralarda daha fazla oyalanmasına hiç mi hiç lüzum yoktu ve zaten bu sefer kendisini hademesi dahi terk etmek küstahlığını göstermişti. Mağlubiyetten, ihanetten ve de kaçmaktan yorulan talihsiz Şehzade Mustafa Edirne'ye bir günlük uzaklıkta Tunca üzerinde ve kuzeydeki Kızıl Ağaç yenicesinde 2. Murat Han'ın devriyeleri tarafından yakalanıp elleri arkadan bağlı olduğu halde padişahın huzuruna getirilmişti. Ne acıdır ki insanoğlu bir gün evvel gök kuvveye sığdıramadığı veli nimetini bir gün sonra yuhalayabilecek derecede esneklik gösterebilmektedir. Nitekim Şehzade Mustafa'nın uğradığı feci akıbeti de hemen hemen aynı olmuş, onu bir gün evvel padişah olarak alkışlayanlar bir gün sonra elleri arkadan bağlı olarak huzura götürülürken en ağır şekilde hakaretlere duçar etmişler, daha sonra ise bir kulede asılarak idam edildikten sonra ikbal hırsından kaynaklanan bütün ıstırapları son bulmuştu. Ancak bu trajedi daha fazla sürmemişti. Zira Asi Şehzade'nin askerleri bu sefer de ihanet etmişler ve şiddetli ok yağmuru karşısında adeta paniğe kapılarak şaşkınlık içinde kaçışmaya başlamışlar ve böylece muharebenin galibi kesin olarak belli olmuştu. Yani bu Asi Şehzade'nin son savaşı olmaktaydı. Bir başka ifadeyle savaş ilahı Şehzade Mustafa'ya küsmüştü. Sultan 2. Murat Han'ın intikam seferi ve Bizans kuşatması. Bütün bu trajik vakaları bizzat takip eden ve hemen her gelişmeyi en ince noktasına kadar öğrenmeye çalışan Bizans İmparatoru Emanuel, zaferinin 2. Murat Han'a nasip olduğu ve Asi Şehzade'nin idam edilmiş olduğunu öğrenince, sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüşçesine sarsılmış ve yüzü bir anda kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Yani doymak bilmez kaprisleri, entrikacı karakteri birleşince hemen herkesi hiç sayarcasına hareket eden bir iblis bozuntusu olup çıkmıştı ki Bizans tahtına geçen daha nice entrikacı ve sütü bozuk imparatorlar aynen Emmanuel benzeri çıyanlar olduklarından bin küsur yıllık muhteşem bir imparatorluğun şeref ve haysiyetini ayaklara düşürmüşler ve en nihayet koca imparatorluk kendileriyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına göçüp gitmiştir. Zekasını değil kurnazlığını hep ön planda tutan ve bu sebeple hayli hesapların gadrine uğrayan İmparator Emmanuel, bu zor vaziyetten kurtulabilmek düşüncesiyle 2. Murat Han'ı bin bir rüya ile kandırıp sulh yapabilmenin yollarını aramakta ve daha evvelki kalleşçe icraatlarını hiç mi hiç kaale almayıp kendisini suçludan ziyade aldatılıp mağdur olmuş saf bir şahıs olarak göstermeye çalışarak bin bir dil dökmekteydi. Yani tek kelime ile iğrençten de beter bir şahıstı. Bu gibi iblisane tasarılar içinde bir çıkış yolu arayan İmparator Emmanuel nihayet bir karara vararak yakın bendelerinden Paleo Palaşanes ile Marcos Yaganis'i padişahın birinci derecede elçi sıfatıyla göndererek zorbanın öldürülmesinden dolayı tebriklerimin kabulünü rica ederim. Biliniz ki müzakerelerin kesilmesine Bayezid Paşa sebep olmuştur gibi lafazanlıklarla o koca suçunu örtbas etmeye çalışmaktaydı. Ne var ki padişah 2. Murat Han imparatora karşı olan kinini hiçbir zaman unutmamış, sebep olduğu zararın asla telafi edilemeyeceğini, çünkü kardeş kanı dökülmüş olmasına şahsen sebep olduğunu bilhassa unutmamış ve zaten unutmak isterse de töresi buna maniydi. Dolayısıyla Bizans elçilerini kabul etmeyip ordusunun hazırlanmasını bekledikten sonra Bizans elçilerini kabul ederek, ''Tiz yurdunuza dönesiniz ve imparatorunuza padişahın 20.000 askerin önünde cevabını bizzat getireceğini söyleyesiniz.'' buyurdu. Daha sonra ise muhteşem ordusuyla birlikte Bizans'ın başkentine doğru hareket etti. Evet, İblis İmparator ile görülecek bir hesabı vardı ve belki de bu hesapla birlikte Hazreti Peygamber'in mukaddes hadisi şerifinde buyurdukları da kendilerine nasip olabilirdi. Kim bilebilirdi ki, padişah göz kamaştırıcı bir görünüme sahip ordusu ile Bizans surları yakınlarına vardığı anda ise Bizansların öfke ve korkularından olacak ki, bir günah keçisi aramaya başlayıp birbirlerini harcayabilecek kadar seviyesizleşmişlerdi. Ve onca entrikaya rağmen günah keçisi olarak bula bula saray tercümanı Theologos Korax'ı bulmuşlar, 2. Murat Han'ın yanında tercümanlık yapmaya atamış olduğunda son derece rahatsız olanlar zavallıya karşı kin duyarak onun haince entrikalar çevirmiş olabileceğini ileri sürmeye başlayıp meskûr yaftı ile kendilerine bir sorumlu meydana getirmişlerdi. Halbuki aranan asıl suçlu bizzat İmparator Emmanuel idi ve bunu herkes bildiği halde ona toz konduran yoktu. Hadisenin aslı ise özetle şuydu. İmparator Emmanuel vaziyetin normale döndürülebilmesi için tercüman Theologos Korax'ı görevlendirip 2. Murad'ın otağı Hümayun'una göndermiş ve bu son görevinden dönen Korax iyi haberlerle dönememişti. Bu meyanda maiyetinde bulunanlardan birisi ise Theologos Korax'ın Sultan 2. Murat Han'a bilahare kumandanlığını kendisine verilmesi şartıyla şehrin kapılarını açarak kendisine teslim edebileceğini söyleyerek ihanette bulunmuştur. İftirasını atınca imparatorun huzurundan çıkan bir günah tercüman Theologos Korax, halk tarafından aşağılanır ve kendi postunu kurtarabilme çabasında olan İmparator Emmanuel ise Korax'ın günahsız olduğunu bildiği halde işi oluruna bırakıp gözlerinin oyulmasına, yüzünün yırtılıp bazı uzuvlarının koparıldıktan sonra zindana atılıp orada 3 gün acılar içinde kıvranarak ölmesine göz yummuş ve çıtı dahi çıkmamıştı. Bütün bu trajik vakalar zuhur ederken diğer tarafta Mihal Bey, 10.000 akıncısıyla başkente yakın beldeleri bir bir ele geçirmiş ve aynı süratle Konstantiniye önlerine varmıştı ki, 10 gün sonra da kuşatma ordusu bütün haşmetiyle surların önünde boy gösterip, muhasara işlemini tamamladıktan sonra her iki taraf aman tanımaz bir boğuşmaya girişti ki, mancınıklardan fırlatılan taşlar, havada uçuşan okların bulut benzeri karartıları, sur tepelerinden dökülen kaynar yağlar ve o yılların meşhur Bizans muharebe silahlarından Rum ateşinin tahrikâr pırıltıları vesaire Bizans surları ve çevresini adeta cehenneme çevirmişti. Bizans'ın başkenti paylaşılamayan belde Bizantium için verilen dehşet verici boğuşma devam ederken bütün bunlara sebep olan İmparator Emmanuel ise ölüm halindeydi ve son anlarını yaşıyordu. Aslına bakılacak olursa zaten 10 yıldır ki hastaydı ve ülkeyi geri plandan Mahdun'u idare etmekteydi ki o anda Mahdun'u veliaht Pres Johannes kumandası altındaki seçme askerlerle Saint-Romain kapusunu canı pahasına koruyabilme muharebesine girişmişti ve bütün şiddetiyle devam eden muharebe her iki tarafın inatçı mücadeleleriyle güneş batana kadar devam etmiş ve daha da sürmesi beklenirken hiç akla gelmeyen bir durum zuhur etti. Ve Osmanlı askerleri savaş aletlerini yakarak geri çekilmeye başlamışlardı. Bizanslar ise bu vaziyeti şaşkınlık içinde seyretmekteydiler. Dipnot: Bizanslı tarihçilere göre Hazreti Meyram hücum esnasında üzerinde mor bir elbise ile çevresine nur saçarak dış tabyalarda görününce bu ulvi görüntü karşısında tesir altında kalan muhasara askeri derakap geri çekilmiş. Böyle bir vaka zuhur etmiş midir, etmemiş midir orasını bilemeyiz. Ancak Osmanlı askerinin yukarıda açıkladığımız sebepten dolayı geri çekilmiş olduğu birçok kaynak tarafından teyit edilmektedir. Türk ordusunun hiç beklenmedik bir anda savaşı bırakarak geri çekilmesinin yegane sebebi ise 2. Murat Han'ın Otağı Hümayun'una gelmiş olan bir kara haber olmuştu ve haber şuydu. İmparator Emanuel Şehzade Mustafa'nın esir alınıp idam edildiğini öğrendikten sonra bu sefer de yeni bir rakip olarak karşısına dikmişti ve ne gariptir ki bu şehzadenin adı da Mustafa'ydı. Mezkûr şehzade padişahın biraderi olup 13 yaşlarındayken Karaman Bey'inin yanına kaçmış ve bu suretle hayatını garantiye almaya çalışmıştı. Dipnot: Saltanat iddiasında bulunup kardeş kanı dökülmesine sebep olan bazı şehzadelerin ne derece tehlike teşkil ettikleri dikkate alınırsa, Sultan Fatih'in meşhur fermana neden ihtiyaç duymuş olduğu daha sarih şekilde anlaşılır. Gerçi daha evvel yazmış olduğumuz gibi Sultan Fatih bölümünde mezkûr konu bütün detaylarıyla işlenmiştir. Ancak yukarıda kaydedilmiş olan vaka dolayısıyla tekrar hatırlatmayı zaruri gördük. İmparatorun yakınları padişahın başına yeni bir ders sarabilmek gayesiyle adı geçen şehzadeyi zihnen ihval ederek saltanat iddiasında bulunmaya teşvik etmişler ve böylece talihsiz ve tecrübesiz şehzade saltanat mücadelesine girerek Küçük Asya'nın merkezinde isyan bayrağını açmıştı. Bu sebeple padişah Bizans muhasarasını kaldırmıştı. Zira Osmanlı tahtı kendi açısından tehlike altındaydı ve böyle bir zamanda Bizans ile uğraşması kesinlikle yanlış olurdu. Muhasaranın kaldırılmasındaki yegane sebep ise doğrudan buydu. Nitekim İznik'i zapt ederek açıkça meydan okuyan Şehzade Mustafa'ya karşı yürümek maksadıyla derhal harekete geçen 2. Murat Han iki açıdan gayet üzgündü. Birincisi muhasarayı kaldırmak mecburiyetinde kalması, ikincisi ise biraderine karşı savaşmak mecburiyetinde oluşu. Zira dökülecek kan karındaş kanıydı. Ne gariptir ki büyük babası Yıldırım I. Bayezid Han da iki sefer Bizans'ı muhasara etmiş ve iki seferinde de aynı sebeplerden dolayı muhasarayı kaldırmak mecburiyetinde kalmıştı.